Ayrım 11, Cebelavi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 107, 27. Bölüm. Öfkeden benzi solan efendi salona girince karısını orada hiddet içinde buldu. Neydi o öyle dedi kadın, bununla da yetinmeyecekler herhalde, sokağın diline düşeceğiz, bunu görmezden gelirsek rahat yüzü görmeyeceğiz. ''Ayak takımı, pislikler, üstelik vakfı istiyorlar.'' dedi efendi alaycı alaycı. ''Arı kovanı gibi bir sokakta kim nereden bilecek soyunun nereden geldiğini?'' ''Bu işi kesin bir şekilde halletmelisin. Zaklut ile bir şeyler ayarla. Zaklut vakıf gelirinden payını alıyor ama karşılığında bir şey yapmıyor. Bizden aldığını hak etsin.'' Efendi ona uzun uzun baktı sonra. ''Peki ya Cebel?'' diye sordu. ''Cebel mi? O bizim evlatlığımız. Benim öz oğlumdan bir farkı yok.'' diyerek efendinin endişesini gidermeye çalıştı Hüda. ''Dünyada bildiği tek yer evimiz. Elhamdanları bilmez. Elhamdanlar da onu bilmez. Onu kendilerinden biri gibi görseler bile bize başvururlardı. Cebel beni endişelendirmiyor. Kiracıları ziyaret etmeyi tamamladıktan sonra geri gelecek ve toplantıya katılacak.'' Vekil harcın çağrısı üzerine Zaklut eve geldi. Orta boylu ve hantaldı ancak yapılıydı. Çirkin yüzü kırmızı renkteydi ve çenesiyle boynunda kabuk tutmuş yaralar vardı. Yan yana oturdular. ''Kötü haberler aldım.'' dedi Zaklut. ''Kötü haberler de pek bir hızlı yayılıyor.'' dedi Hüda sinirliydi. Efendi Zaklut'a sinsice baktı. ''Bizim itibarımıza olduğu kadar seninkine de zarar geliyor.'' ''Sopamı kullanmayalı, kan dökmeyeli çok zaman oldu.'' dedi Zaklut bir boğanın böğürtüsü kadar kalın sesiyle. ''Elhamdanlar kendilerini ne kadar kandırmışlar.'' dedi Hüda gülümseyerek. ''Aralarından bir tane bile güçlü adam çıkmadı ama en aşağılık olanları bile kendisini sokağın efendisi sanıyor.''
''Seyyar satıcılar ve dilenciler.'' diyerek tükürdü Zaklut. ''O korkak pisliklerden güçlü bir adam çıkamaz.''
''Bu durumda ne yapacağız Zaklut?'' diye sordu efendi.
''Ben onları tepeler hamam böceği gibi ezerim.''
O anda salona giren Cebel Zaklut'un söylediklerini duydu. Çöldeki kiracı ziyaretlerinden dolayı yanakları kızarmıştı. Gençliğinin zindeliği güçlü dal gibi vücuduna ve dürüst yüz hatlarına, özellikle de düz burnuna ve iri zeki gözlerine hayat veriyordu. Salonda bulunanları kibarca selamladı. O gün kiraya verilen mülklerden söz etmeye başladı. Ama Hüda Hanım sözünü kesti. ''Otursana Cebel, biz de seni bekliyorduk. Çok önemli olaylar oldu.'' Cebel oturdu. Gözleri Hüda Hanım'ın gözlerindeki ciddiyeti yansıtıyordu. ''Aklımızdan geçenleri tahmin edebildiğini görüyorum.'' dedi Hüda Hanım.
''Dışarıda herkes bundan söz ediyor.'' dedi Cebel sakince.
Hüda Hanım kocasına baktı sonra da ''Duydun mu? Herkes ne yapacağımızı merak ediyor.'' diye aykırdı.
Zaklut'un yüz hatları daha da çirkinleşti. ''Bir avuç toprakla hemen söndürülebilecek küçük bir ateş. Başlamaya can atıyorum.''
''Sen ne diyorsun?'' diye sordu Hüda Cebel'e.
''Beni ilgilendirmez hanımım. Endişesini gizlemek için yere bakıyordu.
Ne düşündüğünü bilmek istiyorum.''
Efendinin delici bakışını ve Zaklut'un öfkeli gözlerini üzerinde hisseden Cebel bir süre düşündü. Sonra da
''Hanımım, evlatlığınız olmak benim için bir lütuftur ama ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben sadece hamdanların çocuklarından biriyim. Aralarında ne annen ne baban ne de başka bir akraban olduğuna göre neden hamdanlardan söz ediyorsun?'' dedi Hüda Hanım.
Efendi kahkaha benzeri küçümseyici bir ses çıkardı fakat konuşmadı. Cebel'in yüzünden acı çektiği anlaşılıyordu ama yine de konuştu.
''Annemle babam o ailedendi, gerçek bu.''
''Oğlum beni hayal kırıklığına uğratıyor.'' dedi Hüda.
''Allah saklasın, mukaddam dağı bile size olan bağlılığıma engel olamaz ama gerçekleri inkar etmek onları değiştirmez.''
Sabrı taşan efendi yerinden kalktı Zaklut'a. ''Bunları dinleyerek zaman kaybetme.'' dedi. Zaklut gülümseyerek ayağa kalktı. Hüda Hanım da yan göze Cebel'e bakarak ''Aşırıya kaçma sevgili Zaklut. Onları yok etmek değil, terbiye etmek istiyoruz.'' Zaklut dışarı çıktı.
Efendi Cebel'e sistem dolu bir bakış fırlattı. ''Demek elhamdanların bir ferdisin Cebel, öyle mi?'' diye sordu, sesi alaycıydı. Cebel sessizliğe sığındı ve onu kurtaran Hüda oldu. ''Onun yüreği bizimle ama Zaklut'un önünde ailesini inkar etmek ona çok acı verirdi.''
''Onlar zavallı insanlar hanımım,'' dedi Cebel durumu kabullenircesine. ''Ama soylarını düşünecek olursanız onlar bu sokağın en asil insanları.''
''O sokakta soy diye bir şey yok.'' diye tiz bir sesle haykırdı efendi.
''Bizler Ethem'in çocuklarıyız,'' dedi Cebel ciddiyetle ''ve büyük babamız hala yaşıyor. Allah ona uzun ömürler versin.''
''Kim babasının oğlu olduğunu kanıtlayabilir ki?'' diye sordu efendi. ''İnsanlar böyle şeyleri istedikleri kadar söyleyebilirler ama başkalarına ait olan malları çalmak için kullanmamalılar.''
''Biz onların kötülüğünü istemiyoruz ama onların da bizim servetimizde gözleri olmaması şartıyla.'' dedi Hüda.
Efendi bu konuşmalara son vermek istiyordu Cebel'e. ''İşine dön ve işin dışında başka bir şey düşünme.'' dedi.
Cebel salondan ayrılarak bahçenin kabul salonu bölümündeki vakfın idari ofisine yöneldi. Muhasebe defterine bazı kira ayrıntılarını yazması ve aylık hesapları gözden geçirmesi gerekiyordu ama canı sıkkındı. Tuhaftı ama el hamdanlar onu sevmiyorlardı, bunu biliyordu. Hamdan kahvehanesine gittiği o birkaç sefer ne kadar soğuk bir şekilde karşılandığını hatırlıyordu. Buna rağmen başlarına gelecekleri üzülüyordu. Onu kızdıran kışkırtıcı davranışlara daha da üzülüyordu. Onları tehlikelerden uzak tutmak istiyordu. Ama onu kabul eden, evlat edinen ve yetiştiren ev halkını öfkelendirmekten korkuyordu. Hüda Hanım'ın şefkati olmasaydı şimdi nerede olurdu? Hüda 20 yıl önce çıplak bir çocuğu yağmur suyuyla dolu bir hendekte görmüştü. Onu seyretmekten zevk almıştı. Kısırlığının annelik mutluluğunu esirgediği yüreği ona ısınmıştı. Birilerini gönderip korkudan ağlayan çocuğu geri getirtmişti. Kim olduğunu araştırmış, tavuk satan bir kadının ilgilendiği öksüz bir çocuk olduğunu keşfetmişti. Hüda tavuk satıcısını çağırtmış, ona çocuğu evlat edinmek istediğini söylemişti. Kadın da bu öneriyi heyecanla kabul etmişti. Böylece Cebel vekil harcın evinde yetişmiş, onun çatısının altında o sokak sakinleri arasında mümkün olan en mutlu hayatı yaşama fırsatını yakalamıştı. Onu okula göndermişlerdi, okuma ve yazmayı öğrenmişti. Reşit olduğunda da efendi vakfın yönetimini ona devretmişti. Vakfın arazi sahibi olduğu her yerde halk ona Haşmet Mehapları diyordu ve gittiği her yerde ona saygılı ve hayranlık dolu bakışlar yöneliyordu. Hayat güzeldi, harika şeyler vaat ediyordu ama şimdi elhamdan isyanı ortaya çıkmıştı. Cebel hayatı boyunca sandığı gibi tek bir kişi olmadığını keşfetti. O aslında iki kişiydi. Bir tanesi annesine sadakatle inanıyordu, diğeri de şaşkınlık içerisinde, ''Peki ya elhamdanlar?'' diye kendi kendine soruyordu.
28. Bölüm. Rebap Hümam'ın Kadri tarafından öldürülüşünün hikayesine eşlik etmek için çalmaya başladı. Bütün gözler biraz tedirgin bir ilgiyle şair Rıdvan'a döndü. Bu gece başka gecelerden farklıydı. Başkaldırı gününü izleyen geceydi ve elhamdanların birçoğu bu gecenin huzur içinde geçip geçmeyeceğini merak ediyordu. Sokak karanlığa bürünmüştü, yıldızlar bile sonbahar bulutlarının ardına gizlenmişti. Kepenkleri kapalı pencerelerden sızan cılız ışıklar ve sokağın orasında burasında bulunan el arabalarındaki lambaların ışığı dışında her yer karanlıktı. Arabalardaki ışıkların çevresindeki pervaneler gibi köşe başlarına toplanan erkek çocuklarının gürültüsü sokakta yankılanıyordu. Bu arada Tamar Henna, hamdanların evlerinden birinin önüne bohçasını açmış şarkı söylüyordu.
''En güzel kahvemiz sokağımızın köşesinde efendim.''
Cinsel rekabetten dolayı kendilerinden geçmiş veya yiyecek için kavga eden kediler ara sıra miyavlıyorlardı. Anlatımına devam eden şairin sesi dokunaklı bir şekilde yükseldi. Ethem Kadri'nin yüzüne, kardeşin Hümam nerede diye bağırdı.
O anda kahvehanenin fenerinin sokakta yarattığı aydınlık dairenin içinde Zaklut belirdi. Karanlığın bir kısmı aydınlığa dönüşmüş gibi aniden belirdi. Öfkeli, tehditkar ve korku vericiydi. Dehşetengiz sopasını daha sıkı bir şekilde kavrarken gözlerinde kötülük parladı. Ürkütücü, zalim bakışını kahvehaneye ve böcek gözüyle baktığı müşterilerine dikti. Şairin sözleri yarım kaldı. Dulma ve İdris anında uyandılar. Dabis ile Ali Favanis fısıldaşmayı bıraktılar. Abidin olduğu yerde dona kaldı. Hamdan'ın eli nargileyi daha sıkı kavradı. Etrafa bir ölüm sessizliği çöktü. Derken çeşitli olaylar ardı ardına birbirini izledi. El Hamdanlardan olmayan müşteriler aceleyle oradan ayrıldı. Mahalleli çete liderleri Kidra, El-Layti, Ebu Sari, Bereket ve Hammuda ortaya çıkarak Zaklut'un arkasında bir sıra oluşturdu. Sanki bir ev çökmüş gibi haber sokakta hemen yayıldı, pencereler açıldı, çocuklar koşuşturdu ve yetişkinlerin yüreklerinde endişe ile sevinç duyguları birbirleriyle yarıştı. Sessizliği ilk bölen Hamdan oldu. Gelenleri karşılamak ister gibi ayağa kalktı. ''Sokağımızın koruyucusu Zaklut, hoş geldin, lütfen içeri gelin, hepiniz gelin.'' dedi. Ama Zaklut onu görmezlikten ve duymazlıktan geldi. Gözleri acımasızlıkla parladı, sert bir sesle konuştu. ''Bu mahalleden kim sorumlu?'' Soru kendisine yöneltilmiş olmasına rağmen Hamdan cevap verdi. ''Kidra.'' Zaklut Kidra'ya döndü ve alaycı bir ifadeyle ''El Hamdanların koruyucusu sen misin?'' diye sordu. Kidra'nın kısa ve tıknaz bedeni birkaç adımda Zaklut'a yaklaştı. Yüzünde kışkırtıcı bir ifade vardı. ''Herkese karşı koruyucuları benim efendim, tabii sizin dışınızda herkes.'' Zaklut gülümsedi düşmanca bir sesle ''Bula bula bu kadınlar mahallesini mi buldun?'' dedi. Sonra kahvehaneye doğru ''Sizi gidi karı kılıklı adamlar, adiler, bu sokaktan kimin sorumlu olduğunu bilmiyor musunuz?'' diye bağırdı. ''Efendim, sizinle bir sorunumuz yok.'' dedi yüzü solan Hamdan. ''Kapa çeneni, seni yaşlı aptal. Şimdi efendilerinize, halkınızın efendilerine saldırdığınız için ayaklarımıza kapanacaksınız.'' ''Biz kimseye saldırmadık.'' dedi Hamdan. Sesi çok kaygılıydı. ''Biz sadece Vekil Harç Hazretlerine bir şikayette bulunduk.'' ''Bu orospu çocuğunun ne dediğini duyuyor musunuz?'' diye bağırdı Zaklut. ''Hamdan, seni pislik, annenin ne iş yaptığını unuttun mu? Yemin ederim sen olanca sesinle ben karı kılıklıyım diyene kadar hiçbiriniz bu sokağa çıkmayacaksınız. Yoksa cezanızı çekersiniz.'' O anda sopasını havaya kaldırdı, hızla bir masaya indirerek üzerindeki fincanların, bardakların, tabakların, kaşıkların, kahve çekirdeği, çay, şeker, tarçın ve zencefil dolu kutuların, kiremitlerin dört bir tarafa uçmasına neden oldu. Abidin geriye sıçradı, bir masaya çarptı ve masayla beraber devrildi. Zaklut aniden sopasıyla Hamdan'ın yüzüne hedef alarak ona vurdu. Hamdan dengesini kaybederek yana düştü ve nargilesini kırdı. Zaklut sopasını bir kez daha kaldırdı ve ''Hiçbir günah cezasız kalmaz, sizi orospu çocukları!'' diye haykırdı. Dabis bir sandalye aldı, büyük fenere fırlatarak onu kırdı. Kahvehane karanlığa gömülürken Zaklut masanın ardında oturan yaşlı kadına vurdu. Tamar Henna bağırdı. Bütün Elhamdan kadınları pencerelerden ve kapı eşiklerinden ona katıldılar. Sanki taşa tutulmuş bir köpek uluyordu sokakta. Öfkelenen Zaklut önüne gelen her şeye vurmaya başladı. İnsanlara, sandalyelere, hatta duvarlara darbeler indirdi. Feryatlar, imdat çığlıkları, iniltiler birbirine karıştı. Her yöne kaçışan insanlar çarpışıp durdular. ''Herkes ev hapsindedir!'' diye gürledi Zaklut. Bunu oradan uzaklaşan ayak sesleri izledi. Elhamdanlardan olsun olmasın herkes bu emri yerine getirmek için koşuşturmaya başladı. El-Layti'nin getirdiği fenerin ışığı Zaklut ile çevresindeki çete liderlerinin, kadınların bağırışları dışında hiçbir şeyin duyulmadığı boş bir sokakta durduklarını gösterdi. ''Sen zahmet etme.'' diye ona yaltaklandı Bereket. ''Bu hamam böceklerini biz disiplin altına alırız.'' ''İstersen,'' diye ekledi Ebru Sari, ''Elhamdanları ezip toz haline getiririz. Sen de atınla üzerlerinden geçersin.''
Onları cezalandırmamı emredersen, dedi Hamdan'ın koruyucusu Kidra, en büyük dileğimi gerçekleştirmiş olursun. O da size hizmet etmektir efendim. Aman Allah'ım, bu nasıl bir hayvan böyle, diye aykırdı Tamar Henna bir kapının ardından.
Tamar Henna, diye bağırdı Zaklut, bahse girerim. Elhamdan erkeklerinin hiçbiri senin zina yaptığın adamları sayamaz.
Tamar Henna karşılık verdi ama son sözleri ağzını örten ve devam etmesini engelleyen bir el tarafından susturuldu. Allah tanığımdır, elhamdanlar gerçek.
Zaklut çete liderleriyle yüksek sesle konuştu. Zira elhamdanların onu duymasını istiyordu. Elhamdanlardan tek bir erkek evinden ayrılırsa dayak yiyecek.
Erkekseniz çıkarsınız, diye sokağa doğru tehditkar bir şekilde bağırdı Kidra.
Peki ya kadınlar efendim, diye sordu Hammuda. Zaklut kadınlarla değil erkeklerle muhatap olur şeklinde sert bir cevap duyuldu.
Sabah oldu, elhamdanlardan tek bir erkek evinden çıkmadı. Her çete lideri kendi bölgesindeki kahvehanenin önünde oturup sokağı seyretti. Zaklut birkaç saatte bir sokaktan geçti ve halk onu selamlamak, yaltaklanmak ve insanların en cesuru, sokağımızın aslanı.
Aferin size, o elhamdan erkeklerini karı kılıklılara çevirdiniz. Allah'a şükürler olsun. Zaklut kudreti sayesinde küstah elhamdanların kibrini kırdı gibi cümlelerle onu övmek için yarıştı. Ve hiç kimse en ufak bir şikayette bulunmadı.
29. Bölüm. İçinde bulunduğumuz sefalet seni memnun ediyor mu Cebel abi, diye düşündü Cebel. Anlatılanlara göre Kadri ile Hind'in baş başa kaldığı ve Hümam'ın öldürüldüğü kayanın önünde yerde yatarken, mahvolmuş bir mutluluk dışında bir şey görmeyen gözlerle alacakaranlığa baktı. Çok fazla sorunu olduğu için yalnız başına kalmaktan hoşlanan bir insan değildi. Ama son zamanlarda kendi başına kalmak için karşı konulmaz bir istek hisseder olmuştu. Hamdanların başına gelenlerden dolayı ruhu kıvranıyordu. Ona acı çektiren, eziyet eden sesler belki bu çölde susacaktı. Bir yerlerden geçerken elhamdanlara ihanet ettim pislik, diye sesler duyuyordu. Ve kendi içinden gelen bir ses, başkalarının pahasına yaşanılan bir hayat hiçbir zaman mutlu olmaz, diye haykırıyordu. Elhamdanlar onun ailesiydi. Annesi de babası da onların arasında doğmuş, onların arasına gömülmüştü. Eziliyorlardı. Hem de ne kadar iğrenç bir zulüm altında, mülkleri de gasp edilmişti. Onları kim eziyordu? Ona mutluluk veren, onu çamurların arasından alıp yetiştiren, konaktaki ailenin bir ferdi haline getiren kadının kocası. Sokaktaki her şey korku yasalarına göre yönetiliyordu. Dolayısıyla sokağın en gözde sakinlerinin evlerinde hapsolmuş olması tuhaf değildi. Sokağımızda adalet veya huzur nedir bilinmez. Ethem ile Umayma konaktan kovulalı beri sokağın kaderi bu oldu. Bunu biliyor musun Cebel abi? Sen sessiz kaldığın sürece adaletsizlik daha kötü ve daha eziyetli bir hal alacağı benzer. Daha ne kadar sessiz kalacaksın Cebel abi? Erkekler evlerinde tutsaklar, kadınlar da sokakta her türlü hakarete maruz kalıyorlar. Ben de bu rezilliğe sessizlik içinde katlanıyorum. Ama işin tuhafı, sokağımızın sakinleri her şeye rağmen gülmeyi başarıyor. Nasıl gülebiliyorlar? Galip gelenleri, hem de kim olursa olsun galip gelenleri kutluyorlar. Kim olursa olsun güçlü adamlara tezahürat yapıyorlar. Kabadayıların sopaları karşısında boyun eğiyorlar. Bütün bunları da içlerindeki o müthiş korkuyu gizlemek için yapıyorlar. Bu sokakta aşağılanmayı bir yiyecekmiş gibi tüketiyoruz. Kimse sopayı kafasına yeme sırasının ne zaman geleceğini bilemez. Cebel gökyüzüne baktı ve onun sessiz, sakin ve uykulu olduğunu gördü. Son uçurtmada bulutların arasında dalgalana dalgalana uzaklaşıyordu. Etrafta kimse yoktu. Böceklerin hükmetme zamanı gelmişti. Derken yakınlarında kaba bir sesin "Dur seni orospu çocuğu!" diye bağırdığını duydu. Hayal dünyasından uyandı ve ayağa kalkarken o sesi daha önce nerede duyduğunu hatırlamaya çalıştı. Sonra Hind'in kayasının diğer tarafına, güneyine geçti.
Burada bir adamın dehşet içinde koşarak kaçtığını, başka bir adamın onu kovaladığını ve neredeyse ona yetişmek üzere olduğunu gördü. Daha dikkatli bakınca kaçanın da biz, kovalayanın da Elhamdan bölgesinin çete lideri Kidra olduğunu fark etti ve ne olduğunu hemen anladı. Kendisine doğru yaklaşmakta olan kovalamacıyı yüreğinde endişeyle seyretmeye devam etti. Derken Kidra dabisi yetişti, onu omzundan kavradı. İkisi de durdular, soluk soluğaydılar.
''Odandan çıkmaya nasıl cüret edersin seni yılan?'' diye bağırdı soluklanmaya çalışan Kidra. ''Cezanı çekmeden oraya dönemeyeceksin.''
''Bırak beni Kidra'' diye bağırdı dabis başını kollarıyla korurken. ''Sen sokağımızı yönetiyorsun, bizi savunuyor olman gerekir.'' Kidra onu o kadar şiddetli bir şekilde sarstı ki Dabis'in sarığı başından düştü.
''Sen it oğlu it!'' diye bağırdı. ''Sizi herkese karşı koruyacağım biliyorsun ama Zaklut'a karşı değil.''
Dabis'in bakışı Cebel'in durduğu yere doğru kaydı ve onu tanıyınca ''Bana yardım et Cebel, yardım et! Sen onlardan biri değilsin, bizdensin!'' diye bağırdı.
''Hiç kimse seni elimden alamaz, seni adi herif!'' diye onu öfkeli bir sesle tehdit etti Kidra.
Cebel onlara yaklaşmaya başladı, yanlarına gelince durdu. ''Bu adama karşı nazik ol Kidra'' dedi sakin bir sesle. Kidra ona soğuk soğuk baktı.
''Ne yapmam gerektiğini biliyorum'' dedi.
''Belki de evinden ayrılması için haklı bir nedeni vardı.''
''Evinden çıktı çünkü kaderinde öyle yazıyordu.''
Böyle diyerek Kidra dabisin omzunu onu bağırarak inlettirecek kadar sıktı. ''Ona nazik davran'' dedi Cebel sert bir sesle. ''Senden yaşça daha büyük, senden daha zayıf olduğunu görmüyor musun?'' Kidra Dabis'in omzunu bıraktı ve başına o kadar büyük bir şiddetle vurdu ki Dabis iki büklüm oldu. Sonra Kidra Dabis'in sırtına tekme attı, Dabis yüzüstü düştü. Kidra da hemen yanına çömelerek onu yumruklamaya başladı. Nefret dolu bir sesle ''Zaklut'un ne dediğini duymadın mı?'' diye sordu. Cebel'in kanı beynine sıçradı. ''Seni de Zaklut'u da Allah kahretsin, onu rahat bırak seni utanmaz herif!'' diye bağırdı. Kidra dabisi dövmeyi bıraktı ve şaşkınlık içinde Cebel'e baktı. ''Ne diyorsun sen Cebel? Vekil Harç Hazretleri Zaklut'a Hamdanları disiplin altına almasını emrettiğinde orada değil miydin?''
''Onu rahat bırak seni utanmaz adam!'' diye bağırdı Cebel artan bir öfkeyle.
''Vekil Harcın evindeki hizmetlerinin seni benden koruyacağını sanma. Birazdan sana olacaklara hazırsan'' dedi Kidra hiddetten titreyen bir sesle. Cebel aklını kaçırmış gibi aniden ona saldırdı. Onu tekmeleyip yere yıktı. ''Annene geri dön yoksa oğlunu kaybedecek'' diye bağırdı. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 116.